Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. İki konuyu müzakere edeceğiz. Bunlardan ilki Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı DAEŞ dağılır, düzenler iflas eder başlıklı yazısı üzerinden olacak. DAEŞ'i konuşacağız. Biliyorsunuz son günlerde DAEŞ'in planla kurulan ve hali hazırda Amerika'nın güdümünde olan bir örgüt olduğu, hatta Amerika'nın PYD ile birlikte işbirliği halinde bazı IŞİD'in ya da DAEŞ'in sıkıştığı bölgelerde diğer taşeron örgütlerle birlikte onları yerlerinden çıkarttığı, güvenli bir konvoyla tasfiye ettiği konuşuldu. Bununla ilgili fotoğraflar yayımlandı. Fakat bu işin sadece bir komplo teorisi olmadığı, kurulan, idare edilen, sonra tasfiye edilen bir örgüt olmadığı, bunun arkasında bir sosyolojinin olduğunu biliyoruz biz. Ergün hocamız da Yeni Şafak gazetesinde aslında biraz bunu hikaye ediyor.
Evet.
Bunun sosyolojisini gösteriyor bize. İkinci olarak da programımızın ikinci bölümünde de NATO'yu konuşacağız. NATO da yine bugünlerde aktüel bir konu hocam.
Evet, önemli.
En son Norveç'teki NATO müşterek harp merkezinin icra ettiği bir tatbikatta oynanan bir senaryoda Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı ortaya çıktı. Bununla ilgili bazı gelişmeler yaşadık. NATO özür diledi. Ülkemizin, devletimizin, hükümetimizin tepkisi oldu. Bunu konuşacağız. Bunun üzerinden NATO'yu konuşacağız.
İnşallah.
Ama hocam ilk olarak sizin yazınıza dönmek istiyorum,
evet,
ben. Defaatle burada konuştuk aslında biz.
Evet.
IŞİD'i konuştuk, DAEŞ'i konuştuk. Hangi sosyolojide, nasıl bir ortamda neşvi nema bulduğunu konuştuk. Fakat siz özetle burada şunu söylüyorsunuz hocam. Yani DAEŞ bir boşluktan doğdu. Hatta yıkıcı umut adını takıyorsunuz,
evet,
siz DAEŞ hareketine. Yıkıcı umut. Sadece askeri bir hareket değil, başka bir karşılığı var, toplumsal bir karşılığı var, bir boşluğu dolduruyor. Ve DAEŞ'in yıkılmasıyla beraber eski düzen de devam etmeyecek. DAEŞ'in şu an faaliyet gösterdiği o topraklardaki düzenlerin de yıkılması manasına gelir diyorsunuz.
Evet, evet. En önemli şey bu aslında,
evet,
burada vurguladım.
Şimdi gerçekten
görüş.
Hocam biz tekrar hatırlayalım. DAEŞ'i son zamanlarda işte çok piyon bir örgüt. Amerika kurdu, İsrail kurdu. Amerika'nın, İsrail'in Orta Doğu'daki emellerini, arzularını gerçekleştirme üzerine kurulmuş taşeron bir örgüt olarak lanse ediliyor basında, medyada. Fakat DAEŞ nasıl kuruldu? Nasıl bir sosyolojinin ürünüydü? İsterseniz onunla başlayalım.
Evet. Şimdi bir defa düşünme biçimi önemli. Biz Allah'ın kelamına baktığımız zaman bize burada da aslında bir düşünme tarzı öğretiyor. İnsanlarla ilgili, toplumlarla ilgili, siyasi kimliklerle ilgili, önemli işte peygamberlerle ilgili bilgiler veriyor ve toplumların tarihlerin değişiminde bunların dikkat çekiyor.
Evet.
Ve işte Firavunlardan bahsediyor değil mi? Ondan sonra en önemli siyasi olumsuz aktörler olarak, peygamberlerden bahsediyor olumlu aktörler olarak. Ama aynı zamanda Kur'an'da çok yoğun bir biçimde dikkatimi çekti. Son dönemlerde özellikle taifelerden bahsediyor, toplumlardan bahsediyor.
Evet.
Ehli kitaplardan bahsediyor.
Geçmiş ümmetlerden bahsediyor.
Ümmetlerden bahsediyor. Hayvanlara bile toplum diyor.
Evet.
Ve bir toplum kendini değiştirmedikçe biz onu değiştirmeyiz diyor. Yani özne olan toplumlar, olaylar, hadiseler meydana geldiği zaman bu olaylar ve hadiseler toplumlarda meydana geliyor. Onlara bakmamız gerekiyor. Onların ötesinde, onların dışında bir takım sultanları, kralları veya firavunları sadece güç merkezlerini ele alarak o toplumların durumlarında meydana gelen ciddi sapmaları, çatışmaları,
değişmeleri,
savaşları, değişmeleri anlamamız mümkün değil. O nedenle ben de buradan etkilenerek, bunu sadece bir sosyolog olduğum için değil, hakikaten Bir dönem çok bireysel bir kimliğe yönelmiştim ben ve Kur'an'a bunlara baktığım zaman yoğun bir biçimde bizi varlığı gruplar üzerinde, toplumlar üzerinde, bunların dayandığı dinamikler üzerinde anlamamıza davet eden ayetler var, anlatımlar var. Ve bu bugün için de geçerli. Şimdi İslam toplumlarının bugünkü durumuna bakarak bu toplumlarda bu hareketler, bu militanlar, bu teröristler, bu isyanlar neden çıkıyor diye sormamız lazım.
Evet.
Efendim, uluslararası güçler var. Uluslararası güçler zaten Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman Sykes-Picot anlaşması hep söylüyoruz. Önemli. Ve Arap bürosu Kahire'de çalışmalarını yaptığı zaman Fransa ve İngiltere oturup beraber karar verdiler ve dünya düzenini bölgede kurdular.
Yani baş aktörler ve İngilizler ve Fransızlar.
Yani bu devletleri de onlar kurdu.
Evet.
Bu sınırları da onlar çizdi. Ve 45'lerden sonra bölgedeki haklarını İngilizler belli bir ölçüde Amerika'ya devretti. Ve yine Sovyetler Birliği, işte Nasır'ın Rusya ile ilişkiye geçmesi, Baas Partisi'nin yine Rusya ile kurduğu ilişkiler, Arap Nasyonal Sosyalizmi dediğimiz hareket, Rusya'nın da Orta Doğu'ya girmesine, sarkmasına neden oluyor. Şimdi böyle bir durum var. Ve bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü bu devletler, bu rejimler kendi coğrafyalarını korumaktan acizler ve uluslararası emperyalistler buraya müdahale ediyor. Bir.
Evet.
İki, buradaki zenginliklerin kendi halkları tarafından paylaşılmasını, bölüşülmesini ne engel oluyorlar ve bunu sağlayamıyorlar. Kendi halkları sefalet içinde yaşarken, mesela Araplar Körfez bölgesinde zenginlik içinde yaşıyor ama Mısır'ın durumunu düşünün, Sudan'ın durumunu düşünün.
Ya da Suriyeli mültecilerin durumu şu anda hocam.
Suriyeli mültecileri düşünün. Sefalet içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu devletler kendi ülkelerinin, halklarının bekçiliğini yerine getirmekte yetersizler. Ve bunu değiştirmek isteyen bir takım İslami hareketler ortaya çıktı diye. İhvan-ı Müslüm'ün bunlardan birisi.
Evet.
28 yılında kurulmuş. Kur'an kişinin başında Osmanlı kalpağı var. Bunlar önemli.
Evet.
Ve bütün müdahalelere rağmen bu hareket hala devam ediyor. Çünkü bir sosyolojiye karşılık geliyor. Ve Arap Baharı'yla bu işte düzenler değişsin, halklar daha bir kendilerini ifade etsinler, kendi zenginliklerini kendileri paylaşsın, kendileri yesin ve İsrail'in bölgedeki yaptıklarına hesaba çekilsin istendi. Ama uluslararası düzen buna müsaade etmedi. Bugün hala Erdoğan'la uğraşmalarının nedeni, Erdoğan bu düzene en üst düzeyde itiraz eden tek lider olmasıydı yani bu Arap Baharı'nda.
Evet.
Katar bir de Erdoğan'ı destekledi ama İran, dikkat edin, Arabistan, Suriye, bütün ülkeler İsrail'le ve bu uluslararası düzenle beraber davranmaya devam etti, hareket etti. Bakın, isyanlar ondan sonra yükseldi. El-Kaide vardı, bombalama eylemlerini yapıyordu ama çok etkili değildi. El-Kaide'nin ortaya çıkışı da yine Körfez ülkesindeki şımarık, konformist, aşırı harcamaya dayalı, fakir fukarayı düşünmeyen o prenslerin halini düşünsenize ya.
Evet. Gördük işte hocam son yani, Suud olaylarında.
Değil mi? Suud olaylarında da görüyoruz. Şimdi bu durumları görüyor insanlar. Bunlara karşı çıkmak istiyorlar. Tepkilerini koymak istiyorlar. İkide bir susturuluyorsa, gözaltına alınıyorsa, işkenceye çekiliyorsa, Türkiye gibi alternatif siyasi partiyle, muhalefetle kendi ortaya koyma imkanı da yok. O zaman isyan hareketleri doğuyor. İsyan hareketleri bu kitleler için umut oluyor ama bu yıkıcı bir umut. Çünkü yıkıyor, bomba atıyor, insan kaçırıyor, insanları katlediyor ve yıkıcı olan bir umut oluyor. Bu isyanlar yıkıcı olduğu için de çok büyük zararlar veriyorlar.
Hocam ve sizin bu, ve yıkıcı umut ama umut hocam.
Ama bir umut. Yani
siz de yazınızda bahsediyorsunuz yani Endonezya'nın pirinç tarlalarında 5 kuruşa çalıştırılan işçi de var o DAEŞ ordusunun içinde. Fransa'nın varoşlarında ötekileştirilenler de var.
Aynen öyle.
Cezayir'de siyasi katılımdan uzak tutulan, dışlanmış insanlar da var.
Aynen öyle. Mursi'nin içeri atılmasından ve Sisi'nin darbesinden sonra.
Sonra Mısır'dan gelenler de var.
Gelenler de var. Şimdi Sina diye ayrı bir sorunları ortaya çıkmaya başladı. Bu bizim bölgesel siyasi sorunlarımız, sosyolojik meselelerimiz.
Hocam burada hemen şunu da sormak istiyorum. Evet. Hani bir sosyolojinin karşılığı dediniz. Burada biz bir kavramı da harcadık bu DAEŞ'la birlikte ya da bu coğrafyada. Evet. Mesela cihat kavramını da biz harcadık değil mi hocam?
Aynen.
Çünkü Amerikalılar hani cihadist diyorlar hatta.
Cihatçı diyorlar.
Mücahit. Bizdeki o mücahit kavramını cihadist kavramıyla karşılıyorlar. Halbuki bu tek başına bir cihat da değil değil mi?
Yani değil, bu bir isyan hareketi.
Bir isyan hareketi.
Bu açık, yani mesela hariciler de biz cihat ediyoruz diyorlardı. Veya 9. yüzyıldaki Basra bölgesindeki Zenç hareketini de biz cihat ediyoruz diyorlardı. Bayraklarının üzerine Karmatilerin hakimiyet alanıdır diye yazıyordu.
Evet.
Ama onlar isyandı. Çünkü meşru bir otoriteye dayanmıyorlardı. Çünkü cihadın bize önerdiği prensiplere göre hareket etmiyorlardı. Mesela işte kadına karışmayacaksın, mabetlere karışmayacaksın değil mi? Ekinlere karışmayacaksın, ihtiyarlara karışmayacaksın. Böyle bir şey yok. Artı Müslümana karşı cihat edilmez. Cihat kafirlere karşı edilir.
Ekolojik denge bile var içinde hocam.
Ekolojik denge var.
Ağaç kesmeyeceksin.
Sosyolojik denge var.
Sosyolojik
tabii.
Sosyolojik denge var. Çevre
yani,
var.
Kadınlar olmaz diyor, çocuklar ya. Olmaz diyor. E bugün çatışmalarda çocuklar çok büyük bir mağduriyet.
İbadethanelere sığınanlar
İbadet
olmaz
haneler
diyor.
Din
adamlarına dokunma
bakın,
diyor.
İslam'ın cihat anlayışına diyor ki ehli kitabın mabetlerine dokunmayın, din adamlarına dokunmayın diyor. Ama bu isyan hareketleri terör eylemleri yapıyorlar ve birbirlerinin camilerine bomba atıyorlar. Bunun cihatla ne alakası olabilir yani? Allah'ın adının anıldığı yere karışmayın diyor. Kilise ve havra için bunu söylüyor. Bunlar bırakın kilise ve havrayı.
Camileri bombalıyorlar.
Camileri bombalıyorlar. Yani bunun cihatla bir alakası olmaz. Bu hem bu hareketlerin bu İslam'ın esaslarına uymayan yönlerini gündeme getirmemiz, gençlerimizi uyarmamız gerekiyor. Bu umut ama bu yıkıcı bir
yıkıcı
umut.
Yıkıcı bu umut.
Yıkıcı
evet.
Olduğu için de bundan hayır çıkmaz. Bu dünya düzenlerinin ama bölgedeki varlığını da ciddi anlamda değişmeye yöneltecek. Çünkü tarihte de bu oluyor. Yani tarihe de saydığımız o çeşitli isyan hareketleri var ve çok büyük zayiatlara yol açıyorlar. İslam toplumunda büyük tahribatlara yol açıyorlar. Fakat maalesef bunun sonucunda mevcut olan düzenler ya kendilerini tümüyle yenilemek zorunda kalıyorlar veya gidip yerine yenileri geliyor. Mesela Ebu'l-Müslim el-Horasani Horasan bölgesinde isyana kalkışıyor. İsyan ediyor Emevilere karşı ve bu isyanlar gittikçe çoğalıyor ve arkasına Abbasilerin yönetimi geliyor. Ebu'l-Müslim el-Horasani de isyancı aynı zamanda. İsyancı olduğu için de zaten isyanla devam ediyor. Meşru iktidar da bir süre sonra buna müdahale ediyor.
Evet.
Dolayısıyla bugünkü isyan hareketleri de bence El-Kaide, IŞİD vesaire bölgemizde mevcut olan düzenlerin beceriksizliğini ortaya koyuyor. Bir defa bu. Sen bu emperyalistlerle işbirliği yaparak burada bir düzen kurmaya çalışıyorsun ve İran'ın yaptığı gibi mezhepçilik yapıyorsun. Körfez Arabistan'ın yaptığı gibi efendim Trump'la görüşerek, İsrail'le görüşerek orada bir düzen ve sulh temin edeceğini
yani,
düşünüyor.
Suud'dan çıkan yani? Petrolün şirketini evet. New York'a taşıyor. Hocam. Parayı
sen
oraya
Müslümanların
veriyorsun.
Müslümanların zenginliğini 3 trilyon paradan bahsediyor. Nereye götürüyorsun? Ey Allah'ın merhametsiz, vefasız, şakimin yani bu.
Evet. Ve hakikaten, övünüyorlar. Dünyayı Amerika'yla birlikte yönetiyoruz diye övünüyorlar.
Ben gittim Kabe'ye, üzüldüm yani. Yani Türkiye Arabistan'dan daha iyi Allah'a şükür. Bugün varoşlarımız neredeyse yok. Yani TOKİ eleştiriyoruz şu bu ama en azından insanlarımıza o varoşlardan kurtardı, gece konulardan kurtardı.
Evet.
Ama gidiyorsun Kabe'de, bizim otelimiz biraz uzaktı. İyi ki uzaktaymış, o Pakistanlı ve diğer insanların hallerini gördük o mahallede. Sefalet içinde yaşıyorlar onlarda. Bu kadar parası var. Bu 150 milyar doları Amerikan bankalarında, 3 trilyonu bilmem nereye götürecek, sen kimin parasını nereye götürüyorsun? Biz burada enerji enerji diye bağırıp çağırıyoruz. Türkiye sanayi olarak gelişecek. İslam dünyasının önderliğini yapmada ciddi bir potansiyeli var. İş gücü var, teknoloji atılımı var. Değil mi?
Evet.
Dinamizmi var ama enerjiye de ihtiyaç duyuyor ve enerji alamıyor. Götürüyorsun orada gavurlara pazarlıyorsun, parasını onlara yediriyorsun. Kendi insanların açlık ve sefalet içinde.
Evet.
Bundan bir düzen çıkmaz. Bunu gören insanlar orada, onların çocukları, o onların zengin çocukları, onların soylu aile çocukları ellerine silah alıp El-Kaide'ye katılıyor, IŞİD'e katılıyor. İnsaflı olanlar maalesef. O teröristler bunu yapan adamlardan daha insaflı bir açıdan.
Sonuçlar açısından baktığınızda öyle.
Yani böyle yani maalesef. Bunların evet. Hayat hikayelerini okuyorsun. O ailelerini, çevrelerini terk edip gitmelerinin arka planında bu işbirlikçilik, bu konformizm, bu lüks ve şatafat ortaya çıkıyor.
Ve hocam siz de yazınızda
o nedenle bu
hem
yıkıcı
umut hem de bir de isyan ekonomisi var hocam. Yani
evet.
Bu meşru yoldan oradaki İslam topraklarının madenlerini, petrolünü, kaynağını meşru yoldan bu insanlara dağıtmazsanız bir isyan ekonomisi de ortaya çıkıyor. Silah evet. Kaçakçılığı evet. Başlıyor. Petrol evet. Kuyularına işgal başlıyor. Onu el altından satma başlıyor. Bunlar da var yani.
Bu da önemli.
Düzen bu aslında anomik bir durum ortaya çıkıyor.
Çok büyük bir anomik durum. Yani mevcut düzen adaleti, ekonomik eşitliği sağlamayınca bir isyan hareketi çıkıyor. Halka diyor ki ben bunu sağlayabilirim diyor. İşin bu bir veçhesi var. Bir de diğer veçhesi var. Bu uluslararası düzenin, küresel düzenin ABD, Rusya, İngiltere, Fransa gibi devletlerin ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor. O da şu, bunlar insan hakları diyor, bunlar terörizme karşıyız diyor, uluslararası Birleşmiş Milletler bir düzen diyor. Ama el altında bunlar fabrikalar silah üretiyor, bu silahları götürüp buraya satıyorlar. El altında bu kaçakçılık yapan, silah satan, mafya çalışmaları yapan örgütler büyük oranda Avrupa'yla ve Amerika'yla ve Rusya'yla ilişkili ve bunlar aynı zamanda bu teröristleri, ya bunlar da bir çürümeyi anlatıyor. Yani diyelim oradaki daha meşru duran çevreler, kesimler buna hoş bakmıyorlar yani Avrupa'da veya Amerika'da. Ama onların da çürümesini gösteriyor. Çünkü bu terörist grupları koruyan bir bürokrasi üretmişler. Askeri yapı içinde, sivil bürokrasi içinde sınırları geçerken tutuklayıp işte salıvermeleri, geçişlerde onlara yardımcı olmaları, destek olmaları. Dolayısıyla terörle iç içe çalışan bir dünya düzeni var.
Evet.
Şimdi terörle iç içe çalışan bir dünya düzeni dünyaya nasıl sulh getirecek? Dünyanın düzenini nasıl sağlayacak? Sadece Orta Doğu'da sulhu sağlamak gibi bir şeyi hani biz orada bir düzen getirdik sulhu sağlayacağız iddiaları var.
Evet.
Bu yürümediği gibi bu kendilerine de maliyetli olarak dönüyor. El-Kaide bombaları veya IŞİD bombaları sadece Orta Doğu'da patlatmıyor. Değil mi? Madrid'de,
tabii,
Londra'da,
Londra'da,
bir sürü masum insan öldü. New evet. York'ta, Paris'te birçok masum insan öldü ve hala ölmeye devam edecek.
Devam edecek.
Çünkü bunların mesela Rakka'dan IŞİD'in militanları, isyancıları, teröristleri salıveriliyor. Kamyonlara bindirilip gönderiliyor. Anlaşmalar yapılıyor. İşe bakın. Yani bunlar legal değil. Oturup onlarla anlaşma yapıyorsun. Nasıl bir şey bu? Binlercesi 5000'in üzerinde Avrupa'dan gitmişti. Tekrar kendi ülkelerine dönüyorlar. Türkiye 50.000'in üzerinden sınır dışı etmiş mesela. Yani dolayısıyla bundan çünkü
giriş,
en fazla
giriş yasağı getiriyor hocam. 50.000 kişi 5000 kişiyi de sınır dışı ediyor.
Sınır dışı ediyor. Ama sonuçta bu uluslararası düzeni temsil eden devletler hukuk üzerine anlaşmazlarsa, kanun üzerine anlaşmazlarsa bu isyan hareketleri varlığını devam eder. Onlarla el altında ya yani görünürde masada oturuyorlar kravatlı gayet güzel falan Birleşmiş Milletler, Brüksel, Avrupa Birliği'nin parlamentosu çok güzel bir görüntüyle kanuna göre hareket ediyorlar. Oradan çıktıktan sonra başka bir şekilde hareket ediyorlar.
Hocam şu biz şuna da artık yani şu konuda da umudumuzu kaybetmeye başladık. Siz de belirtmişsiniz onu. Şimdi IŞİD'le DAEŞ'le Suriye topraklarında
evet.
işte Irak topraklarında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, evet. Fransa, Türkiye mücadele ediyor.
Evet.
Hatta bağımsız mücadele de ediliyor. Koalisyon güçleri de mücadele ediyorlar. İşte Rakka'da, Musul'dan biraz tasfiye edildi. Onca istihbarat, onca yeni denenen silah,
değil mi?
Askeri üsler, uçaklar, havanlar, toplar başa çıkamıyor.
Başa çıkamıyor. Yani hani bu kadar şey geliyor, dünya düzeninin de bastıracak.
Dünya düzeninin de iflasını gösteriyor.
Kesinlikle bu. Onu gösteriyor. Yani bunlar...
bırakın bölgedeki, birazdan evet, onu soracağım. Hani evet, bölgedeki artık o kukla iktidarların iflasını, yani dünyada şu an kurulu müesses nizamlar başa çıkamıyor bunları.
Başa çıkamıyor. Yani
aslında bu sadece onların bir taşeron örgütleri konumundan çıkıp artık o silah kendilerine de dönmeye başlayacak. Baş edemeyecekler
yani. Aynen öyle. Yani bütün dünya, yani onların halkları şunu görmesi lazım. Bu ABD'nin düzeni, bu Avrupa'nın düzenleri yalan söylüyorlar. Bu kadar silah, bu kadar güç, bu kadar asker, bu kadar para, hepsi bir araya geliyor. Bir tane IŞİD'le mücadele ediyor. IŞİD bir terör hareketi, bir isyan hareketi. Büyüğünü, çok büyüğüz diyorsunuz, geliyorsunuz bununla başa çıkmak için hepiniz bir araya geliyorsunuz ve beceriksizce bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Mesela işte bugün Murat Yetkin de yazmış, değişik yerlerde Amerika ile çalışan bir takım IŞİD ajanları, El-Kaide ajanları daha sonra ciddi anlamda CIA'nın gizlendiği mağaralara, yerlere, hücrelere bombalar ve kendine feda ederek yok ediyor. Çok asimetrik bir savaş,
evet,
asimetrik bir isyan hareketi,
evet,
var.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu istihbarat, bu silahlar, bu bilgiler bir işe yaramıyor. Çünkü sistemin kendisi işe yaramıyor. Sistemin kendisi iflas etmiş durumda.
Evet.
Yani Fukuyama hep diyordu, tarihin sonu, artık liberalizm geldi, liberal demokrasi herkese umut veriyor. Biz tek başımıza umut olduk dünyaya diyor, ama bugün görüyoruz ki bu liberal demokrasiyle yönetilen ülkeler ne demokrasiye göre hareket ediyorlar, ne hukuka göre hareket ediyorlar, ne de umut durumları ortada var. Tümüyle aslında kapitalizmin hakikaten sona erdiğini gösteren önemli şeyler,
evet,
işaretler.
Hocam bunlar. Son olarak şunu sormak istiyorum. DAEŞ isyanı Orta Doğu'da bir düzenin varlığına son verdi diyorsunuz.
Evet.
Ve yeni bir düzene de mecbur bu, evet, topraklar. Mecbur da ediyor bu hareketler.
Evet.
Bu düzenin sahipleri de isyancılar olmayacak diyorsunuz.
Evet.
Kim olacak,
evet,
hocam bu yeni düzenin sahipleri?
Bu tarihte de öyle.
Nasıl
mesela
hazırlanmak lazım buraya? Evet. Yani ne düşünüyor?
Bunun üzerine düşünmemiz lazım.
Evet.
Bir defa hakikaten bu isyanlar mevcut olan düzenlerin yetersizliğini, beceriksizliğini ortaya koydu ve onları çökertti. Ben şuna benzetiyorum. Yani Almanya'dan bir 19 yaşındaki bir genç kalktı, nasıl geçilmez denilen Moskova'nın, Rusya'nın, Sovyetlerin bütün casuslarını, işte ondan sonra radarlarını aşıp Kızıl Meydan'ın ortasına indiği gün,
uçağını
bittiyse,
indirdiği
Sovyetler
gün,
Birliği, evet, yıkıldıysa, IŞİD'in isyanları da aslında ve El-Kaide gibi isyan hareketleri de Orta Doğu'da ve dünyada kapitalist düzenin varlığının daha fazla devam edemeyeceğini, Orta Doğu düzenlerinin çöktüğünü bize gösterdi. Ama yerine de bunlar gelmeyecek. Çünkü isyan hareketleri yıkıcıdır. Umut veriyor ama yıkıcıdır. Yapıcı değil. Bir düzen öneremez.
Evet.
O hilafet etrafında ortaya koydukları bir takım söylemler insanları hareketlendirmek için, onları yönlendirmek için ortaya attıkları fikirler. Yoksa yapıcı olarak biz işte şöyle bir ekonomi öneriyoruz, şöyle bir siyaset öneriyoruz, böyle bir şey yok. Dolayısıyla onlar gelmeyecek buraya. Dünya tarihinde de böyledir. Mesela bahsettiğimiz o isyan hareketleri, işte Ebu Müslüm Horasan'ı başlatıyor ama,
evet,
o iktidara gelmiyor yani sonuçta. Veya Zenç hareketi 15 yıl devam ediyor ama yıkılıp gidiyor yani. Ama onun yerine Abbasiler çıkıyor ortaya. Onun yerine yeni devletler ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta devlet, düzen, sistem isyanla olmaz. Normla olur, kanunla olur, hukukla olur. Bu nasıl olacak? Bizim şimdiden bunun üzerine düşünmemiz lazım. Hakikaten. Bence bunun en önemli ilkelerinden birisi, bir defa bir etnik temelli ve mezhep temelli siyaset olmaz. Yani kavmiyetçilik de olmaz. Tarihimizde zaten peygamber bunun ölçüsünü ortaya koymuş.
Evet.
Kavmiyetçilik de olmaz, mezhepçilik de olmaz. Bunun üstünde, bunları da kapsayacak yönetim tarzı olabilir bu. İkinci olarak bu yönetim tarzının oluşturulmasında bütün bölgenin halklarını katacak siyasi güçler kendilerini yeni bir siyasi güç olarak, yeni bir düzen olarak ne yapabiliriz diye düşünmeleri gerekir.
Evet.
Aydınlarıyla, diplomatlarıyla,
bürokratlarıyla bir araya gelip biz artık bu böyle gitmez, biz yenildik, biz başarısız olduk, halkımızın, halklarımızın durumu ortada, iyice rezil olup kendi zenginliğimizde daha fazla Avrupa'ya, Batı'ya açıyoruz, veriyoruz. Bu çözüm değil. Yani Arabistan yöneticileri bunu yaptığı zaman orada güvenli bir biçimde yaşayabileceklerini mi düşünüyorlar?
Daha değil. Fazla şey isteyecekler ondan sonra. O bitmeyecek.
Tabii bitmeyecek.
Daha fazla taviz, dolayısıyla, daha çok para istenecek.
Akıllıca oturup bundan sonra biz halklarımızı huzura kavuşturacak, adalete kavuşturacak, kendi sistemlerimizi de dışarıya olabildiğince daha az bağımlı kılacak, tamamıyla bağımsız olmasına bile bir sistemi nasıl kurabiliriz?
Kurabiliriz.
Bu Rusya ile de Amerika ile de böyle konuşmalılar. Yani artık bu 100 yıldır böyle devam etmedi, etmeyecek. Çünkü buradaki çatışmalar, isyanların maliyeti sadece bize gelmiyor, size de geliyor. Amerika dünya kadar para kaybediyor.
Evet.
İnsanlarını kaybediyor. Değil mi?
Evet.
İş tartışmalar ondan yaşıyor. Değil mi? Yani işte ciddi tartışmalar var. Evet. En önemli nedenlerinden birisi budur. Dolayısıyla isyan hareketleri aynı zamanda onları da değişime zorluyor bakın. Yani Bin Laden'in o bombaları, ben bunları olumlamak için demiyorum, bir sosyolog olarak.
Evet.
Kapitalizmin beynine attığı bombalar
11 Eylül 2001'de.
11 Eylül aynı zamanda onların kendilerini yeniden, bak biz ne yaptık, dünyaya ne yapıyoruz, ne zalimlikler yapıyoruz. Bu zalimliklerin bedeli olarak halkımız niye ödesin? Biz bu teröristlerle niye muhatap olalım diye düşünüp yeni bir sisteme yönelmeleri gerekir. Dünya buna yönelirse, Orta Doğu buna yönelirse hem dünya hem İslam dünyası için daha hayırlı günler gelir.
Evet.
Bunun üzerine düşünmemiz şimdiden en çok düşünen insanların görevi, yani devlet adamları telaşlıdır. Çok fazla düşünmeye zamanları da yok. Ama entelektüeller ve aydınlar da sessiz kalmamalı. Konformizmlerini bozmalılar. Düşünmeliler cesaretle. Meşruiyetimiz Kur'an'a ve sünnete dayandıkça, meşruiyetimiz bu halkın hayrına, menfaatine dayandıktan sonra fikirlerimizi özgür bir biçimde ortaya koymalıyız yani.
Evet. Yine güncel bir konu var. NATO'yu konuşacağız. NATO son birkaç günde ciddi şekilde tekrar gündemimize düştü. NATO ne yapar? Vazifesi nedir? Gerçekten müttefik miyiz biz NATO'yla? Hangi amaçları güdüyor? Bunlar sıkça konuşuluyor bugünlerde. Biz de programımızın ikinci bölümünde NATO'yu konuşmaya çalışacağız. Hocam, Norveç'te NATO müşterek harp merkezinde icra edilen bir tatbikatta,
evet,
bir oyun oynanıyor. Yani bir, herhalde bu bir savaş senaryosu. O senaryoda Atatürk'ün ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı ortaya çıktı.
Evet.
Biz buna çok sert bir şekilde tepki verdik. NATO Genel Sekreteri özür diledi. NATO'dan arka arkasına özürler geldi. Ama bu bizdeki bu şüpheyi ortadan kaldırmadı.
Evet.
Hatta yine Genelkurmay Başkanımız Kanada'da,
evet,
bir toplantıda konuşuyor. Dün pazartesi günü 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda Kanada'da bir konuşma yaptı. Onunla ilgili Twitter hesabından, Halifax The Forum Twitter hesabından Genelkurmay Başkanı'nın bir fotoğrafı yayınlandı. O fotoğraf 15 Temmuz'dan sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın işte boynuna bir kemer geçirildiğini öğrenmiştik biz sonradan. O izi taşıyordu.
Evet.
Yani böyle bir ordumuza karşı,
evet,
ülkemize karşı sanki sistemli bir saldırı var gibi gözüküyor. Aslında biz NATO'nun ilk vukuatının bu olmadığını biliyoruz. Hali hazırda NATO Amerika demek,
evet,
bir taraftan hocam. En büyük güç o NATO içerisinde. Kurucu irade de Amerikalılar. İşte PYD ile PKK ile yıllarca hem biz mücadele ettik, hem de NATO askerlerinin ya da NATO'nun onlara desteğini de okuduk yıllarca, gördük. Hatta şimdiki teknolojiyle bunların fotoğrafları çekiliyor, videoları çekiliyor. o konvoylara nasıl işte nasıl silah verildiğini, kamyon kamyon silah gönderildiğini görüyoruz. Bosna Hersek Savaşı'nda değil mi hocam?
Evet.
NATO askerlerinin Srebrenica katliamına göz yumduklarını biliyoruz. Yani benim böyle aklımda olanlar bunlar. Ama NATO'ya da üye 28 ülkeden birisiyiz biz. Nasıl değerlendirmek lazım hocam? Evet. Yani kuruluşundan itibaren alsak, yani 1949'da kuruluyor. NATO nasıl bir dünya üzerinde görev ifa ediyor? Gerçekten barışçıl, yapıcı bir örgüt mü NATO?
Evet.
İsterseniz bununla başlayalım. Hangi şartlarda
yani
doğdu?
Bu önemli bir soru. Yani aslında 49'da kurulması NATO'nun temelde Sovyetler Birliği yayılmacılığına karşı kurulan bir güvenlik paktı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu basit ama önemli bir ilke.
Yani çift kutuplu bir dünyada
bir kutbu korumak, diğer kutbun da saldırılarına karşı bu kutbu saldırılarını engellemek.
Engellemek, evet hocam.
Bu temel çıkış noktası NATO'nun. Yani Sovyetler Birliği vardı. Rusya Sovyetler Birliği'ydi. Avrupa'nın yarısına kadar işgal etmişti.
Evet hocam.
Berlin'i ortadan ikiye bölmüştü. Ve ondan sonra komünizmi ihraç etmek istiyordu. Yunanistan, Türkiye gibi ülkeler de buna açıktılar. Ve bu ülkeleri de Rusya'nın bu Sovyetlerin bu saldırgan yayılmacılığına karşı, komünizmine karşı kendini korumak için NATO'ya girdiler. Bunun için çabaladılar ve hakikaten NATO'da bizi ciddi anlamda Soğuk Savaş döneminde kim ne derse desin Sovyetler yayılmacılığına karşı önemli bir denge rolünü oynamıştır. Mesela
evet.
Sovyetler Birliği bizden yeniden bir takım taleplerde bulunmuş 46'da. Değil mi yani?
Evet.
Doğudaki Rusya ile sınır olan bir takım yerleri talepte bulunmuş. Boğazlara inme talebinde bulunmuş vesaire. Türkiye'de kendisini dediğim gibi bu 45'lerden sonraki dünya düzeni, Soğuk Savaş dünya düzeni içinde NATO'da yer alarak bu saldırılara karşı korumuş. Bu saldırıya karşı korurken öte yandan tabii ki NATO'ya da dahil olmuş. Amerika'nın Türkiye üzerindeki etkileri çok daha fazla olmaya başlamış. Bu çerçevede çok farklı derin güvenlik birimlerinin oluştuğundan bahsediliyor. İşte kontrgerilla bunlardan birisi. Gladio örgütünden bahsediliyor. Dolayısıyla bugün NATO'nun birçok üssü var. Fakat NATO
%70'miş hocam. Tüm dünyadaki askeri gücün %70'i NATO ordusu temsil ediyor.
Bu önemli bir şey yani. Hı. Şimdi dünyada büyük bir ordu var. Artı bu ordu Sovyetler yayılmacılığına karşı kuruldu. Sovyetler yıkıldı doğru ama Sovyetler yıkıldı. Şimdi Rusya var. Rusya Federasyonu var ve Rusya Federasyonu bu emperyal vizyonundan vazgeçmiş değil yani. Suriye'de görüyoruz bunu açık ve net. Akdeniz'e gönderdiği şeylerini biliyoruz. Deniz savaş gemilerini, ondan sonra ikinci üs Suriye'de yapması, artı bu üslerde ilk defa operasyonlar düzenlemesi.
İran'la işbirliği.
İran'da işbirliği. Bütün bunlar Sovyetler yani yok ama Rusya hala Orta Doğu'ya yönelen ciddi bir şeydir, bir dalgadır. Şimdi bu iki dalga var yani bir NATO var, biz müttefiyiz. Ama öte yandan Sovyetler Birliği var. Türkiye bu iki dalga karşısında NATO'nun son geldiği durumla beraber ciddi bunalımlar yaşıyor. Nedir bu bunalım? İşte bahsettiğimiz bu somut pratikler. Küreselleşmeyle birlikte NATO'nun hem kendini yeniden konumlandırma bunalımı vardı. Hem de Türkiye NATO'yla yeni ilişkiler kurmak istiyor. Eski ilişkilerin devam etmesini istemiyor. Yani işte teknoloji paylaşımını istiyor. Sınırlarını koruma görevi vardır. Bu rolünü oynamasını istiyor. Bunu oynamadı NATO. Ve dolayısıyla biz NATO için diyelim Kore'ye gittik, şehit olduk, askerlerimiz gitti. Diğer uluslararası bir takım operasyonlara katıldık NATO'nun şemsiyesi altında. Ama bizim NATO'ya ciddi anlamda ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda NATO'nun hiçbir desteğini görmedik.
Evet.
Bir yandan da bu realite var. Ve şimdi bu yetmedi, bir takım adımlar atılıyor. Bu adımlar nedir? İşte Bu son tatbikatta işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Mustafa Kemal'in
hedef tahtasına
konması. Ondan sonra bugün işte bahsettiğiniz güvenlik formunda Sayın Genelkurmay Başkanımıza yönelik, hakikaten yani çok ahlaksızca, alçakça bir şey. Bu resmin yansıtılması, bütün bunların kabul edilmesi mümkün değil. NATO Genel Sekreterinin özür dilemesi önemli bir adım. Bir defa Genel Sekreter hem Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemesi, hem ondan sonra diğer bir takım adımlar atması önemli. Yani bizim biraz İngilizlerden ders almamız gerekiyor açıkçası.
Nasıl
Türklerin bir ders hocam? Biraz İngilizlerden ders alması
gerekiyor. İngiliz siyasetinden.
Ya biraz rasyonel, biraz soğukkanlı, çok seçenekli düşünmemiz gerekiyor yani. Hemen parlayarak, bağırarak, çağırarak, yani hemen başka tutumlara yönelerek bu bize uluslararası düzeyde ne getirir, ne götürür diye halkımıza nasıl bir etki bırakır? Yarın biz NATO'yla çok iyi olabiliriz yeniden, sorunlarımızı çözersek. Amerika'yla iyi olabilirsiniz. O zaman bugün söylediklerimizi nasıl açıklayacağız?
Evet.
Yani bunları düşünerek konuşmamız gerekir.
Soğukkanlı olmak lazım.
Aydın daha serbest konuşabilir. Ama devlet adamlarının, bürokratlarının, diplomatlarının, siyasetçilerinin daha bir mesuliyet içinde konuşması gerekir. Bunu iktidar, muhalefet, herkesi açıkça söylemek lazım, hatırlatmak lazım. Bence Ömer Çelik'in yaptığı açıklama çok makul bir açıklama.
Avrupa Birliği Bakanı'nın.
Yani biz NATO'nun bir müttefiğiyiz. Müttefiğimiz içinde meydana gelen bu hadiseler suçtur, yanlıştır. Bu suçu kim işlemişse özür dilendi. Bu birinci adım, önemli. Ama aynı zamanda bu suçlular da yakalansın ve hesaba çekilsin. Acaba bunu Türkiye'nin NATO'dan bir an önce kopup, diyelim ki Avrasya siyasetini benimseyenlerin yapmış olduğunu söyleme imkanımız yok mu? Hadi bir soru da bunu yönelteyim ben.
Evet.
Yani bir yandan sürekli NATO bak kötülük yapıyor, kötülük yapıyor söyleyip de Rusya'ya, Avrasya'ya yaklaşmamızı isteyenler acaba bunu yapmış olabilirler mi NATO içinde? Böyle bir soru da sormamız gerekiyor.
Evet.
Yani siyaset hakikaten o kadar enteresan bir şey ki. Yani tek cepheli bir şey değil. Devletlerin siyasetleri öyle. Ya terör örgütleri bile kalkıp siyaset yapıyor. Baksanıza yani şey konuştuk birinci bölümde ama Rakka'dan çıkarken YPG güçleriyle PKK'nın oradaki teröristleriyle, değil mi?
Evet.
Militanları işbirliği yapıyor. Hani bunlar ayrıydı. PKK sekülerdi, dinsiz ve işçilere dinci diyorlardı. Avrupa'ya da sürekli mesaj veriyor. Biz sizi kurtarabiliriz bu dincilerden, bu kötü adamlardan, bilmem ne diyor. Orada da beraber hareket ediyor. Dolayısıyla bugün dünya düzeni, dünya sistemi ciddi anlamda çökmüş vaziyette. Kimin kimle iş tuttuğu
belli değil.
Biz bu eleştiri ve tartışmaları yapalım, olayın üzerine gidelim. NATO'yu bu konuda hukuk neyse onu yapmak için zorlayalım, üzerine gidelim. Türkiye bir Afrika ülkesi değil. Genelkurmay Başkanı bu ülkenin en önemli konumda olan birkaç isimden birisidir. O Hulusi Akar'ın kişiliğine değil, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na, statüsüne yapılmış olan bir hakarettir. Bunu kim yapmışsa bunun hesabını vermeli. Aynı şekilde öte yandan da Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Erdoğan bir kişi değil, bir cumhurbaşkanıdır.
Bir milleti temsil ediyor.
Mustafa Kemal de öyle. Dolayısıyla bunlara yönelik yapılan bu hakaretler, kim yapmışsa bunun üzerine gidilsin, bunun hesabı sorulsun. Ama bu yapılırken dediğimiz gibi, biz hadi NATO'dan çıkalım, reddedelim, tamam çıkalım ama hakikaten bunu yapabilecek biz realitemiz var mı?
Bir rasyonelitemiz var mı?
Bir gücümüz var mı?
Ya da bizi destekleyecek başka ve ülkeler biz, var mı?
Evet, başka şey var mı? Bakın Rusya bir dalgadır. İlişkilerimiz var, tamam olsun ama bu dalganın bizi yutma durumu var mı yok mu? Avrasya siyaseti bu ülkeye ne götürür, ne getirir, ne götürür?
Bir de hocam,
yani bunları düşünmemiz gerekiyor. Evet. Avrasya siyaseti savunan bu ülkede insanların geçmişine bakalım, hayatına bakalım. Türkiye'yi kapalı toplum yapmaya kendini adamış. Laiklik deyince her çeşit dini pratiği, anlayışı, öcü gibi bakan, kültürüne, tarihine reddiyeler çeken bir grup yani bunlar.
Evet.
Şimdi bunlarla Türkiye
ne kadar geleceğe taşınabilir, yoluna devam edebilir. Bunlar üzerine düşünmemiz serin kanlı bir biçimde. Ya bizim için NATO tümüyle bir Allah'ın yolu değil yani. Tarih içinde sorunlarımızı çözmek için kurduğumuz bir ittifak. Bu ittifak başımıza belalar getirecek bir yapıya dönüşüyorsa bunun da Türkiye hesabını sormalı. Hesabı sorma nedir? Türkiye'nin kılıç gücü yok hesabını sorma konusunda. Türkiye bunun hukuk yollarını deneyecek, diplomatik yollarını deneyecek. Bu konuda adımlar atacak. Yapacağı budur yani.
Evet. Hocam, genelde şöyle bir şey konuşuldu bu olaydan sonra. Ya bu açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine yönelik bir darbedir. Hani bunlar böyle genelde konuşuluyor.
Ya bunlar çok aşırı yorumlar. Şimdi yani bunlar
burada,
aşırı yorumlar.
Eğer böyleyse işte bizden neler istenecek?
Yani İngilizler gibi biraz düşünelim derken bunu kastediyorum.
Şu, hocam burada da şu...
insanların gazına, belli evet. çevrelerin, belli lobilerin, belli güç merkezlerin gazlarına gelmememiz lazım. Bunun içinde
bizim hocam biraz da bunları hani düşünmeye ya da insanları bu tür şeyleri düşündürmeye sevk eden bir sosyolojinin içinde de yaşamıyor muyuz? Söyleyek hocam.
Evet.
İşte Türkiye'de neler istenecek acaba bunun neticesinde? İşte Rusya'dan alınan mesela S-4 füzeleri var hocam. Yani bugünlerde en çok hani NATO ile bizi karşı karşıya getiren meselelerden birisi bu. Ege ve Kıbrıs meselesi bir NATO müttefiki olan yani NATO üyesi olan bir müttefikimiz Yunanistan'la sürekli bir çekişme halindeyiz. Ege'de iktidar mücadelesi, Kıbrıs'ta çözüm süreci meselesinde. İşte Suriye'de yeniden böyle bir İsrail koridoru mu açılacak deniyor. Suudlularla şu an bir yakın ilişkisi var İsraillilerin. Hatta bunu bakın yeni soykırım bize soykırım kabul ettirecekler. Ermeni soykırımıyla ilgili bile bir şey olabilir, denebilir.
Nasıl edersiniz? Biz her sorunumuzu ortaya koyarken tarihi yeniden onun etrafında üretiyoruz. Bakın Türkiye 2008'de Ergenekon meselelerini tartıştı. Taraf gazetesine bakalım. Türkiye'nin bütün tarihini onun üzerinde okuyorlardı. Ya bunları yapmayalım. Bunlar çok propagandist şeyler. Yani Türkiye bu konuda aklını kullanarak hareket etmeli. Yani dediğim gibi S-4 füzeleri burada önemli. Bunu açıkça evet. NATO diyor. Siz bu sisteme karar vereceksiniz. Yani Türkiye'nin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili bürokratları, yetkili diplomatları bunu düşünüp karar versinler. Yani bu füzeleri aldıkları zaman ve NATO'nun güvenlik sistemiyle de entegre olamayacak bir sistem manasına geliyorsa ve bu da bizim NATO ile artık çalışmamızı son demek anlamına geliyorsa bu da bir seçenek olabilir ve Rusya ile güvenlik konusunda
şöyle bir şey de
çalışacaklarsa evet. ama hakikaten bu Türkiye'ye maliyeti nedir? Türkiye'ye katkısı nedir? Ve bunun da yükümlülüğünü üstleniyorlarsa bizim diyeceğimiz bir şey yok. Yani sonuçta bunların arka planını çok fazla bilmiyoruz biz yani. Kamuya yansıyan biçimleriyle biz okumalar yapıyoruz. Değil mi? Ama bunun siyasetini daha objektif olarak şekillendirecek olan insanlar bizim kendilerini seçtiğimiz, görevlendirdiğimiz, yetkilendirdiğimiz insanlardır evet. aslında.
Hocam bir de şey çok ilginç. Bizim işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir daimi üyeliğimiz falan yok.
Evet.
İşte 5 ülke karar veriyor. Cumhurbaşkanı da sürekli dünya 5'ten büyüktür demesinin sebebi o. Ama bu NATO'da ilginçtir. Yani bir ülke karşı çıksa NATO karar alamıyor. Yani evet. 28 üyesi var NATO'nun. Bir ülke karşı. Türkiye'nin de karar aşamasına doğrudan etki edebileceği böyle bir kuruluş da yok. Yani Türkiye sadece evet. karar aşamasında NATO'da etkin. Yani evet. Türkiye'nin itiraz edildiği en azından şey olarak mevzuat olarak öyle gözüküyor.
Evet ya Türkiye
bizim bunu herhalde iyi kullanmamız gerekiyor. Yani bazı Amerika'nın ya da Avrupa ülkelerinin menfaatinin olduğu yerlerde acaba evet, veto mu etsek biz de onları?
Evet yani Türkiye madem böyle NATO'yu ciddi anlamda eleştirme hakkı var. Bunu yapan bir takım cesur adımlar da atıyor. Ve bu konuda bu tür şeyler çalışmalar yapılabilir
sonra,
yani.
Şimdi biz bu olayda şunu gördük. İşte orada görevli hatta Türk asıllı subaylar falan dendi ama çok çıkmadı. Hatta iş FETÖ'ye bile bağlandı orada. Demek ki bizim NATO'da çalışacak yani sivil asker diplomatlar yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Yani o konuda demek ki açığımız var yani. Evet, bizim orada PR çalışmamızı yapacak.
Bir devleti en çok zaten temsil edecek şey iyi bürokratlardır, evet. İyi diplomatlardır yani. Devlet onlarla beraber var olur.
Evet.
Kesinlikle.
Yani bu konuda sonuç olarak bu üyeliğimiz, menfaat birliğimiz sorgulanmalı ama değil mi hocam? Hemen ya yani çıkalım. Bu,
evet, böyle
başka
radikal bir
Avrasyacılık
biçimde,
yapmaya.
Bu bir Avrasyacılığa dönüşmemeli.
Dönüşmemeli.
Bence. Ama NATO ile ilişkilerimizi yenileme, bir ülkemizin menfaatleri çerçevesinde doğru olan neyse onun yapılması için adımlar atılmalı.
Evet.
Önce bunun için bir mücadele verilmeli. Hukuksal mücadele, diplomatik mücadele verilmeli. Ve elbette dünya kamuoyunda Türkiye'yi, Türkleri istediğimiz zaman tokatlayabileceğimiz bir ülke, Genelkurmay Başkanı'nı bilmem neyi diye yansıtıyor. Yok oraya bilmem ne yapıyor. Bu konularda da Türkiye'nin ciddi çalışmalar yapması gerekiyor.
Evet. Hocam teşekkür ederim, evet, değerlendirmeleriniz, evet, için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.